Ayrım 13.
Tanzimat devrinde batılı anlamdaki mizahın ilk örneğini Ethem Pertev Paşa 1824-1872'nin Avava Name, Havlama Kitabı sinde görüyoruz. Avava Name, İstanbul sokaklarında sayıları pek artan köpeklerin toplattırılması ve öldürülmesi hakkında Şinasi'nin tasviri efkarda çıkan bir yazısına karşılık olarak ve köpekleri korumak maksadı ile bir filozofla bir köpeği zarif esprilerle konuşturan bir diyalogdur. Batılıların satir dedikleri dolaylı yani mizah yolu ile hiciv tarzının ilk örneğini de yine Tanzimat devrinde Ziya Paşa verir. Sadrazam Ali Paşa'nın 1866'daki Girit ayaklanmasında asi Rumların ayağına kadar giderek onları yatıştırmak maksadıyla tavizler vermesi, adanın idaresini diğer vilayetlerden ayrı ve imtiyazlı bir statüye bağlaması gibi devlet otoritesini küçük düşürücü hareketlerini büyük bir siyasi başarı, bir zafer şeklinde vasıflandıran Zafername ve Şerhi yazılışı 1867-1870 baskısı tarihsiz adlı eserinde Ziya Paşa, zarif nüktelerle ve kabalığa asla düşmeyen bir üslupla Ali Paşa'yı sözde göklere çıkararak çok ağır bir şekilde hicveder. Zafername ve Şerhi kendi tarzında yalnız Tanzimat devrinin değil, bütün Türk mizah ve hicev edebiyatının en başarılı eserlerindendir. Ziya Paşa'nın bundan başka Hürriyet gazetesinde Ali ve Fuat Paşaları ve onların politikasını yine mizah yolu ile hicveden birçok yazıları olduğu gibi devrinin sosyal ve ahlaki durumunu doğrudan doğruya hicveden şiirleri de vardır. Bunların arasında biri çok ve biri de az tanınmış iki terkibi bendi ön planda gelir. Ali Paşa'nın ölümünden sonra yerine geçen ve bazı yolsuzluklara adı karışan Sadrazam Mahmud Nedim Paşa 1818-1883'yı hicvetmek için yazılmış Hirrename, Kedi Kitabı adlı manzumesinden başka mizah yollu hicivleri pek az olan Namık Kemal'in doğrudan doğruya hiciv olarak yazılmış birçok şiirleri vardır. Hürriyete metiye ve dolayısıyla istibdada hicviye olan Hürriyet kasidesinin dışında gazel ve kıta şekillerinde yazılmış, çok az bir kısmı şahıslarla ilgili şiirleri sosyal ve siyasi konulardaki hicvin en başarılı örnekleri arasındadır. Ziya Paşa'dan sonra tamamıyla modern bir mizah anlayışına sahip bulunan direktör Ali Bey'in de bu alanda müstesna bir mevkii vardır. İlk Türk Mizah gazetesi Diyojen'deki yazıları ile ilk denemelerini yapan Ali Bey'in bu türde iki eseri basılmıştır. Lehcetül Hakaik 1896, Seyyareler 1899. Her ikisi de Türk mizah edebiyatında kendi çeşitlerinin ilk örnekleri olan bu eserlerden birincisi, 350 kadar kelimenin ve tamlamanın sözlüklerde ifade edilmeyen fakat hayatta yer bulan bazı anlamlarını zarif esprilerle anlatır. Bu küçücük eser Türkçenin ilk mizahi sözlüğü olmak vasfını da taşır. Konusunu Yunan mitolojisinden alan ikinci eser ise en büyük tanrı Jüpiter'in günün birinde insanları mutlu etmek hevesine düşerek 7 gezegeni temsil eden tanrıçaları mutluluğu sağlayan başlıca unsurları insanlara satmak için dünyaya göndermesinin kısa hikayesidir. Jüpiter'in tam bir başarısızlıkla sona eren, insanların mutluluğa erişemeyeceklerini ve bu erişmeyi engelleyen sebepleri gösteren bu denemesini bir masal atmosferi içinde anlatan eser, gerek fikri muhtevaca ve gerekse insan ruhunu çok realist, çok esprili ve zarif bir şekilde tahlil bakımından son derece başarılıdır. Tanzimat devrinin doğrudan doğruya hicivle uğraşan şahsiyeti ise Mehmet Eşref 1847-1912'dir. İkinci Abdülhamit istibdadının arttığı sıralarda adını duyurmaya başlamış ve Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Gelenbek köyünde doğmuş olan Eşref, Anadolu'nun daha çok doğu bölgelerindeki ilçelerde uzun süre kaymakamlık etmiş, yönetime karşı siyasi çalışmalar yaptığı iddiası ile 1902'de tevkif ve muhakeme olunarak bir yıl hapse mahkum edilmiştir. Mahkumiyetini tamamlayınca Mısır'a giderek orada istibdat aleyhindeki eserlerini bastırmış, bir süre Kıbrıs, Fransa ve İsviçre'de dolaştıktan sonra 2. Meşrutiyet'in ilanı üzerine İstanbul'a dönmüş, Adana Vali Yardımcılığında bulunduğu sırada emekliye ayrılmış ve kısa bir süre sonra da Kırkağaç'ta ölmüştür. Çok zeki, çok nükteli, sözünü sakınmaz ve büyük bir medeni cesaret sahibi olan Eşref, kendi kendine okuyarak edebi kültürünü geliştirmiş ve hicivlerinde nazmı tercih etmiştir. Aruz'la yazılmış olan bu şiirlerinin çoğu kıta şeklindedir. Dili ise zamanının genel şiir diline uygundur. Devrinin siyasi ve sosyal olaylarını 2. Abdülhamit'i ve hükümet adamlarını şiddetle tenkit eden Eşref'in bu hicivlerinde bazen şahıslarla divan edebiyatındaki hicivlere benzer şekilde uğraşılmasına rağmen genellikle objektiflik hakimdir. Şiirlerini İstimdat, Kahire 1904, Deccal 1, Kahire 1904, Hasbihal yahut Eşref Kemal, Namık Kemal'in Hürriyet Kasidesine nazire, Kahire 1905. Deccal 2, Kahire 1907, Şahve Padişah 2. Baskı, Rusçuk 1908. İran'da Yangın Var 1908 adlı kitaplarında toplamıştır. 2. Abdülhamit'in istibdadından başka, 1908'den sonra siyasi konulardaki şiirlerinde İttihat ve Terakki hükümetinin tutumunu ve sosyal konulardaki şiirlerinde de daha çok ahlaki zaafları, riyakarlık, yolsuzluk, kafiyelik, hicveden ve çok yaygın bir şöhrete sahip bulunan Eşref'in şiirlerini külliyat halinde de basmak için bazı teşebbüsler yapılmıştır. Şair Eşref'in Külliyatı 1. Kitap İstanbul 1928. Tanzimat devrinde mizahın başlı başına bir edebiyat türü olarak değerlendirildiğinin bir delili de yalnız mizahla ilgili gazetelerinde çıkarılmış olmasıdır. Siyasi mizaha da yer verdikleri için hükümetçe zaman zaman kapatılmış olan bu gazetelerin ilki Theodor Kasap 1835-1905, ın çıkardığı Diyojen 1870, ikincisi ve üçüncüsü de aynı yazarın çıkardığı Hayal 1872 ile Çıngıraklı Tatar 1872'dir. Devrin tanınmış yazarlarının da imzasız birçok yazılarını taşıyan bu gazetelere Çaylak Lakaplı Mehmet Tevfik 1843-1892, İn çıkardığı Çaylak 1876 isimli mizah gazetesinde eklemek gerekir. Edebi tenkit. Türk edebiyatında gerçek edebi tenkidinde Tanzimat'tan sonra başlamış olduğunu söylemek gerekir. Gerçekten Tanzimat'tan önce edebi tenkide ait eserler İslami edebiyatın yalnız yazı tekniğinden bahseden eserlerden ibarettir ve bunlar çoğunlukla Arap ve Acem edebiyatlarında daha önce konuşulmuş, kaideler hakkında bu dillerde yazılmış kitaplardan çevrilmiştir. Batılı bir Türk edebiyatının kurulmasına başlandıktan sonra zamanla karşılaşılan ve çözülmesi gereken bazı mühim meseleler üzerinde bir düşünme, açıklama ve tenkit dönemi de başlamış oldu. 1860'tan sonra Batı kültürü ile temas kuran ve Türk edebiyatını modernleştirmeye çalışanların aydınlara açıklayıp anlatmak ve onları inandırmak durumunda bulundukları ilk konu, divan edebiyatının artık ortadan kalkmasındaki zaruretti. Onlara göre bu edebiyat son derecede kaideci, sanatçının kişiliğini boğan, söz oyunlarını ön planda tutan, duyguları, hayal ve düşünceleri ifade unsurları ile klişeleşmiş, hayatla ve gerçekle ilgisiz, devrini tamamlamış, skolastik karakterde bir edebiyattı. Bu durumu ile artık tarihe karışmak ve yerini çağdaş kuruluştaki bir edebiyata terk etmek zorunda idi. Kurulacak olan yeni edebiyata genç nesilleri alıştırmak için önce onları divan edebiyatından soğutup uzaklaştırmak şarttı. Bu sebeple Tanzimat Edebiyatı'nın ilk döneminde bütün tenkitler divan edebiyatının esasları ve özellikleri üzerinde toplanır. Kurulacak yeni edebiyat yapısı için adeta bir alan açma şeklinde olan bu tenkitler Ziya Paşa ile Namık Kemal tarafından yöneltildi. Ziya Paşa, Hürriyet'te çıkan Şiir ve İnşa 1868 sayı 11 makalesinde divan edebiyatına şiddetle hücum ederek onu gayri milli ve suni olmakla suçlar ve asıl Türk edebiyatının halk edebiyatı olduğunu iddia eder. Fakat gençliğinde divan edebiyatı kültürüyle yetişmiş ve onun zevkini tatmış olan Ziya Paşa, bu tenkitleri inkılapçı düşüncelerinin baskısı altında, yani bir edebiyat inkılapçısı sıfatıyla yaptığı ve duyguları bakımından divan edebiyatına bağlı bulunduğu için Harabat'a 1874 yazdığı ön sözde bu iddianın aksini ileriye sürmekte de tereddüt etmemiştir. Buna karşılık inkılapçı karakterini hiç bırakmayan Namık Kemal, kendi zevk ve alışkanlıklarını bir yana iterek divan edebiyatı hakkındaki düşüncelerinde sonuna kadar direnmiştir. 1866'da Tasvir-i Efkar'da çıkan Lisan-ı Osmani'nin edebiyatı hakkında bazı mülahazatı şamildir adlı uzun makalesinde ileriye sürdüğü divan edebiyatı hakkındaki küçültücü düşüncelerini Harabat'ı tenkit maksadıyla yazdığı Tahribi Harabat 1876 ve Takip 1886 adlı eserlerinde daha şiddetle savunur. Aynı yazarlar gerek divan edebiyatı alışkanlıklarının giderilmesini hedef tutan yazılarında ve gerekse doğrudan doğruya yeni edebiyatın esaslarını açıklayan ve savunan yazılarında Batı edebiyatı hakkında da gerekli bilgileri vermekte idiler. Namık Kemal Mukaddime-i Celal 1883'te Bahar-ı Daniş 1885 adlı tercümesinin ve İntibah 1876'ın ön sözlerinde tiyatro hakkındaki makalelerinde ve sonradan bulunup Necmettin Halil Onan tarafından bastırılan Namık Kemal'in Talim-i Edebiyat üzerine bir risalesi 1950 adlı eserinde Batı edebiyatına dair görüşlerini açıkladığı gibi Ziya Paşa da Mukaddime-i Harabat'ta Doğu ve Batı edebiyatlarını karşılaştırarak değişik milletlerin edebiyatlarındaki ayrılıklarda tabiat ve sosyal çevre faktörlerinin tesiri bulunduğu gibi henüz Batı'da da çok yeni olan görüşler ileriye sürer. Bu eski yeni Doğu-Batı mücadelesi Tanzimat devrini aşıp Servet-i Fünun devrine de geçecek ve ancak 1899 yılında Batılı Türk edebiyatının kesin zaferiyle bitebilecektir. Tanzimat devrinin başlıca münakaşa konularından biri de yeni edebiyatın dili meselesidir. Şinasi'nin Tercüman-ı Ahval ve Tasvir-i Efkar gazetelerinin ilk sayılarına yazdığı ön sözlerle Ziya Paşa ve Namık Kemal'in yukarıdaki makale ve eserleri bu mesele hakkındaki görüşlerini de belirtirler. Fransız edebiyatı ile temaslar arttıkça bu edebiyattan çevrilen eserler ve onların yazarları hakkında bazı inceleme ve tenkitler de görülmeye başlamıştır. Ayrıca batılı edebi türler ve akımlar üzerinde de zaman zaman münakaşalar yapılmıştır. 1880-1886 yılları bu münakaşalar bakımından çok hareketlidir. Ahmet Mithat, İsmail Hakkı, Beşir Fuat, Nabizade Nazım arasında roman üzerine yapılan bu münakaşalardan başka eski ve yeni edebiyat üzerindeki mücadele de aynı tarihlerde en şiddetli safhasına girmiştir. Bu safhanın en gürültülü çatışması ise Recaizade Ekrem ile Muallim Naci arasında şiir dili ve nazım tekniği üzerine yapılan ve ancak hükümetin araya girmesiyle kapanmış olan münakaşadır. 1886. Naci Ekrem'in edebi görüşlerine karşı Saadet gazetesinde çıkan cevaplarını Demdeme 1886 adı ile ayrıca yayımladı. Naci'nin tenkide dair eserleri arasında bazı makalelerini toplayan Yazmış Bulundum 1884, Tercüman-ı Hakikat'in edebi sütununda genç şairlerin gönderdikleri şiirleri Muallim imzası ile düzelten yazılarını taşıyan Muallim 1886 ve Edebi Kaide, terim ve şekiller hakkında bilgi veren Istilahat-ı Edebiye 1891 kaydedilebilir. Naci'nin eski yazı kaidelerine dayanan ve yalnız gramer ve sentaks yanlışlıklarını belirten basit tenkit metodunun yanında Ekrem tamamıyla batılı bir metoda sahiptir. Yazı kaidelerinden bahseden Doğu eserleriyle yetinmeyerek batıdaki edebiyat tenkitlerine ait eserlerden de faydalanmak suretiyle yazdığı Talim-i Edebiyat 1879 bu devirde Avrupa'yı Türk edebiyatının esaslarını açıklayan en mühim eser olduğu gibi 3. Zemzemenin 1885 ön sözü Takdiri Elhan 1886 Pejmür'de 1895'deki bazı parçalar ve Takrizat 1898 da onun sanat ve şiir hakkındaki dikkate değer düşüncelerini açıklarlar. Bu durum ile Tanzimat devrinde tenkit daha çok Doğu Batı edebiyatlarının mücadelesine mihver yapan Divan edebiyatı için yıkıcı ve Avrupa'yı Türk edebiyatı için de yapıcı bir karakter göstermektedir. 2. Servet-i Fünun devri 1896-1901. Siyasi tarihimizde Jön Türkler, John Türkler olarak adlandırılan ve aralarında Bursa Maarif Müdür Ahmet Rıza, Doktor Abdullah Cevdet, Doktor Akil Muhtar, Doktor İbrahim Temo, İshak Sükuti ve Tunalı Hilmi gibi gençlerin 1889'da kurdukları ve kurduk adlardan sonra İttihat ve Terakki adında karar kılan gizli bir siyasi dernek, 2. Abdülhamit tarafından 1878'de engellenen meşrutiyet rejimini yeniden yerleştirmek gayesiyle çalışmaya başladı. Yurt içinde barınamayınca da çalışmalarını yurt dışına taşıdı. Paris, Cenevre ve Kahire gibi şehirlerde şubeler açtı, gazeteler çıkardı. Bunların en tanınmışları Meşveret, Şura-ı Ümmet, İçtihat, Osmanlı, Türk gibi isimler taşımaktaydılar. Ancak cemiyet yurtla da temasını kesmeyerek hükümetin kontrolünden nispeten uzak olan bazı Balkan şehirlerinde de şubeler açtı. Zamanla 2. Abdülhamit istibdadına duyulan tepki büyümekteydi. Bu tepki sonucunda Selanik'te Bursalı Tahir, Mehmet Talat Paşa, Mithat Şükrü, Bleda, Ömer Naci ve Kazım Nami, Duru gibi bazı gençler tarafından 1906'da Osmanlı Hürriyet Cemiyeti isimli ve yine gizli bir siyasi cemiyet daha kuruldu. Bir yıl sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne katılan bu dernekte bölgede çok yoğun bir çalışma içindeydi. Hürriyet mücadelesi yavaş yavaş Balkanlardaki askeri birlikler arasında da yayıldı. Genç subaylardan birçok katılmalar oldu. Sonradan hürriyet kahramanları olarak şöhret kazanacak olan Enver Paşa ve Niyazi Beyler de bunlar arasında idiler. Ayrıca Hürriyet Taburları adlı birlikler de kuruldu. 2. Abdülhamit'in mukabil askeri tedbirleri fayda vermedi. Hürriyet mücadelesi Rumeli'de halka da yayılınca ve Selanik, Manastır gibi büyük şehirlerden başlayan ayaklanmalar başka şehirlere de yayılıp hürriyet rejimi fiilen ilan edilince, padişah da bu fiili durumu resmen kabul ederek 30 yıl önce yürürlükten kaldırdığı ilk Türk anayasasını yeniden yürürlüğe koymayı, hemen seçime gidilerek Meclis-i Mebusan'ın tekrar açılmasını emretmek zorunda kaldı. 23 Temmuz 1908. Seçimler hızla yapıldı ve mebuslar, milletvekilleri ve ayan senatörlerden kurulu meclisler 17 Aralık 1908'de resmen açılarak çalışmalarına başladılar. Servet-i Fünun yahut Edebiyat-ı Cedide devri, Türk edebiyatında 1860'dan beri devam eden Doğu-Batı mücadelesinin kesin sonucunu Batı edebiyatının lehine olarak tayin eden sonuncu safhadır. Gerçekten pek yoğun ve pek dinamik çalışmalarla geçen bu kısacık safhanın sonunda Türk edebiyatı, gerek zihniyet, gerek temalar ve gerekse teknik bakımlarından tamamıyla Avrupa'yı bir mahiyet kazanabilmiştir. Türk edebiyatının bu devrine Servet-i Fünun devri denilmesi, bu edebi hareketin Servet-i Fünun dergisinde gerçekleşmesiyle ilgilidir ve Tevfik Fikret'in bu derginin yazı işlerini üzerine almasıyla başlar. 7 Şubat 1896 sayı 256. Divan edebiyatına karşı kurulmasına çalışılan Avrupa'yı Türk edebiyatını ifade için kullanılmasına Tanzimat devrinde başlanmış olan Edebiyat-ı Cedide, yeni edebiyat teriminin de bu harekete ad olması ise, hareketin bu terimi tamamıyla benimseyip, kendi hakkında da pek sık kullanılmasındandır. Edebiyat-ı Cedide'yi meydana getirenler arasında şair olarak Tevfik Fikret, Cenab-ı Şehabettin, Hüseyin Siret, Hüseyin Suat, Ali Ekrem, Ahmet Reşit, Süleyman Nazif, Süleyman Nesip, Faik Ali, Celal Sahir, hikaye ve romancı olarak Halit Ziya, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit, Ahmet Hikmet, Saffet-i Ziya ve tenkitçi olarak da Ahmet Şuayb vardır. Cenab-ı Şehabettin, Hüseyin Suat, Ali Ekrem, Faik Ali, Halit Ziya, Mehmet Rauf ve Saffet-i Ziya tiyatro eserleri de yazdılar. Tanzimat devrinde daha çok gazete sütunlarında toplanmış olan edebi çalışmalar, 1880'den sonra edebiyat dergilerinin çoğalmaya başlaması üzerine Edebiyat-ı Cedide devrinde dergilere kaymış, Batı'da olduğu gibi Türkiye'de de değişik edebi eğilimlerin organlığını yapan dergiler kurulmuş bulunuyordu. Bu devirde de Batı edebiyatı ve divan edebiyatı taraftarlığı olarak başlıca iki edebi eğilim bulunduğu için dergilerin de bu iki eğilim etrafında toplandıkları görülür. Bununla beraber devrin bazı büyük gazetelerinde her iki eğilimle ilgili yazılara da yer verilir. Bunlar arasında Sabah 1876, Tercüman-ı Hakikat 1880, Tarih 1884 ve İkdam 1894 sayılabilir. 17 Mart 1891'de İstanbul'da Ahmet İhsan Tokgöz tarafından çıkarılmasına başlanmış olan Servet-i Fünun, isminden de anlaşılacağı gibi başlangıçta daha çok fenli yazılara yer veren bir dergi idi. Tevfik Fikret'in yazı işleri müdürlüğüne gelmesinden sonra tam bir edebiyat ve sanat dergisi haline almaya başladı. O zamana kadar türlü dergilerde dağınık şekilde yazan ve Avrupa'yı bir edebiyata taraftar olan gençleri bir tek derginin etrafında toplayarak eski edebiyat taraftarlarına karşı tek bir cephe kurmak isteyen Recaizade Ekrem, Mektebi Mülkiye'den öğrencisi olan Ahmet İhsan'ı Servet-i Fünun'un böyle bir yayın organı haline getirilmesi hususunda razı edince, Galatasaray'dan öğrencisi olan Tevfik Fikret'i de derginin başına getirdi ve kısa bir zaman sonra Servet-i Fünun, memleketin sadece en büyük sanat ve edebiyat dergisi olmakla kalmayarak, Türk edebiyatının modernleşmesinde çok mühim hizmeti bulunan bir yayın organı haline de geldi. Tevfik Fikret'in peşi sıra kısa sürelerle Halit Ziya, Cenap, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit ve ötekiler de dergiye katılarak Servet-i Fünun'un topluluğunu kurdular ve böylece Edebiyat-ı Cedide devri başlamış oldu. 1896. Servet-i Fünun'un edebiyatının kurulup geliştiği dönem 2. Abdülhamit istibdadının en yoğun dönemidir. Çağdaşlaşmanın hararetli taraftarları ve Tanzimat devri yazarlarının hürriyetçi düşünceleriyle beslenmiş olan bu gençler elbette devrin bu ağır havasında bunalıyorlardı. Her türlü yayın büyük bir kontrol, basın sıkı bir sansür altındaydı. Kendilerinin yapabilecekleri hiçbir şey yoktu. İstibdat iyice yerleşmiş, her köşe bucak tutulmuştu. O zamanlar jurnalcilik diye anılan ihbar mekanizması, Demokles'in kılıcı gibi hürriyetçi bütün aydınların tepelerinde bekliyor ve çıkar karşılığı yapıldığından çok yaygınlaşmış ve birçok ahlaksızlar içinde bir geçim vasıtası haline gelmiş bulunuyordu. Bu durum karşısında sıkıntılarını dışa vuramayınca ister istemez her şeyi içlerine attılar. Böylece istisnaları olmakla beraber çoklukla içlerine kapalı kendi iç dünyalarında yaşayan karamsar bunalımlı bir nesil oldular. Aralarında ülkenin kendilerini de ezen sıkıntılarını dışa vurma, herkese anlatma isteğini yenemeyenler ya dışarı kaçıp içlerini orada boşaltıyorlar veya takma adlarla yahut imzasız olarak yazdıklarını dışarıya gönderip oralara kaçanlarca yayınlanan gazetelerde yayınlatıyorlardı.